Ayrım 43, sayfa 418. Yönetmeliğin 3. maddesinde öğrencilerin ulusal ahlakın ana ilkelerini benimsemiş, müsbet bilim anlayışı ve bilgisini gerekli alanlarda yetkinlikle kullanmayı öğrenmiş, çalışkan, yetiştirici, girişimci, yapıcı ve yaratıcı, yurdun her yerinde severek görev yapmaya hazır, yaşayışı ve etkileriyle çevreye örnek olan, beden ve karakterce sağlam, kişilikli meslek adamı olarak yetiştirilmeleri amaçlanır deniyor. 4. madde ise Yüksekköy Enstitüsü öğrencilerinin şu alanlarda bilgi ve yeteneklerini geliştirmelerini öngörüyor. Genel bilgi kültürü, eğitim bilimi kültürü, güzel sanatlar kültürü, teknik sanatlar ve teknoloji bilgi ve kültürü, tarım bilgisi ve kültürü, yönetim ve denetleme tekniği, köy ve eğitim araştırmaları tekniği. 8 dalda öğretim veren Yüksekköy Enstitüsü programının kol dersleri dışında yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan genel kültür ve eğitim bilimlerini kapsayan ve her bölümdeki ve sınıftaki öğrencilere ortak verilen dersler ve saatleri. Bu tabloyu önce dersin adı ve konuları, sonra 1. yılda haftada saat, 2. yılda haftada saat ve 3. yılda haftada saat olarak okuyacağım. Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Çalışması 2-2-2 Yazma ve Deneme Çalışması 3-3-3 Metin İnceleme Çalışması Doğu ve Batı Edebiyatı Üstüne 2-2-2 Öğretmenlik Bilgisi Eğitim Bilimi Kültürü İş Eğitim Bilimi 3-3-3 Çocuk Ruh Bilimi ve Ruh Sağlığı 3-3-3 Öğretim Metodu ve Uygulama 5-5-4 Eğit Bilim ve İş Eğit Bilimi Tarihi 0-3-3 Yönetim, Denetim ve Araştırma Teknikleri 0-2-2 Genel ve Yüksek Matematik Genel ve Yurt Coğrafyası 4-4-2 Devrim Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi Tarihi 0-0-2 Yabancı Dil 4-4-4 Toplum Bilim 2-2-2 Askerlik 1-1-1, etüt ve seminer çalışmaları ve kol dersleri 5-5-5. Bu dersler yoluyla tüm dallara devam eden öğrencilerin genel kültürlerinin ve meslek bilgilerinin genişletilmesine çalışılır. Ayrıldıkları dallar ne olursa olsun tüm öğrencilerin her şeyden önce iyi birer eğitici olmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmalarına dikkat edilir. Uzmanlıkla ilgili kol derslerinin bu temel üstüne oturtulması amacı güdülür deniyor. Dipnot kuruluşun 50. yılında köy enstitüleri sayfa 210. Talip Apaydın ve A. Dündar'ın yazıları. Kol dersleri ise birbirine yakın dalların ortak yaptığı kimi derslerle yalnız o bölüme özgü uzmanlık dersleri olarak yer alıyor. 1. Güzel sanatlar kolu dersleri. 1. Müzik. 2. Temsil tiyatro. 3. Uygarlık ve sanat tarihi, 4. Ulusal oyunlar ve ritmik cimnastik, 5. Resim modelaj. 2. Yapıcılık kolu dersleri. 1. Mimarlık bilgisi, 2. Zirai yapıcılık, 3. Teknik resim, 4. İç süslemeciliği, 5. Sanat ve uygarlık tarihi. 3. Maden işleri kolu dersleri. 1. Teknoloji, 2. Teknik resim, 3. Tesisatçılık, 4. Pratik kimya, 5. Teknik tarihi, 6. Artistik maden işleri. 4. Hayvan bakımı kolu dersleri. 1. Zooloji, 2. Biyoloji, 3. Kalıtım ve sağlık bilgisi, 4. Hayvan yemleri bilgisi, çayır ve meracılık. 5. Kümes hayvancılığı kolu dersleri. 1. Kümes hayvanları bakımı, 2. biyoloji, 3. çocuk bakımı, 4. yemek pişirme, 5. biçki dikiş, 6. besin maddeleri kimyası. 6. Köy, ev ve el sanatları kolu dersleri. 1. Köy, ev işlerine ve el sanatlarında kullanılan ham maddeler iş bilgisi, 2. besin ve doku maddeleri kimyası, 3. teknik resim, 4. çocuk bakımı, 5. biçki dikiş, nakış, dokumacılık, örücülük, 6. iç süslemeciliği. 7. Tarla, bahçe, ziraati kolu dersleri. 1. Ziraat bilgisi ve tarihi, 2. botanik ve toprak biyolojisi, 3. mineraloji ve ziraat kimyası, 4. ekonomi ve kooperatifçilik, 5. ekonomik coğrafya, 6. arazi ölçme bilgisi, 7. ticaret aritmetiği. 8. Zirai işletme ekonomisi kolu dersleri. Bir, ziraat üretim aletleri, taşıma ve çekme araçları ve bunların iş bilgisi. 2, ziraat makineleri ve motorları. 3, ekonomik coğrafya. 4, işletme ekonomisi. 5, ticaret aritmetiği ve arazi ölçme bilgisi. 6, ekonomi ve kooperatifçilik. Köy enstitüleri sisteminde öncelikle gereksinim duyulan ve yüksek köy enstitüsünde uzmanlaşma alanları olarak ayrılan dalların, o dönemde bizde henüz kaynağı bulunmayan kimi öğretmen ve benzeri elemanları yetiştirmek için şu ilkeler göz önüne alınarak saptandığı görülüyor. Köy enstitüleri programındaki derslerin amaçları, konuları ve yöntemleri. Köy enstitüsü çıkışlıların özellikle başka okul çıkışlardan farklı oldukları yanları, her birinin enstitüde edindiği çeşitli sanatlar. Köylerin zamanla daha çok ortaya çıkacak gereksinmelerine göre köy enstitülerinin gelecekte alacakları yapılaşma. 3803 sayılı enstitü yasası, 3238 sayılı eğitmen yasası ve 4274 sayılı köy eğitimini örgütleme yasasının verdiği görevleri yerine getirecek çeşitli elemanların, yönetim ve teftiş işlerinin başına geçecek yönetici ve denetleyici elemanların yetişmesine yönelik diri ve canlı bir program gereksinimi. Köy eğitimi alanında bilimsel çalışmalara duyulan istek, zorunluluk ve benzerleri. Tonguç Canlandırılacak Köy kitabının ikinci basımında açıklamasını yaparak, bu ilkeler göz önüne alınmadan öğretmen ve eleman yetiştirme uğrunda harcanacak emek ve iyi niyet ne kadar çok olursa olsun eğitimde olumlu sonuçlar alınamayacağını vurgular. Ona göre eğitimi ve köyde eğitimi bilimsel temellere dayandırmanın yolu, sorunların içine dalarak işe başlayıp derinlerdeki gerçekleri yakalamaktan geçer. Yüksek bölümün çeşitli dallara ayrılması ve bu dalların programında yer alan derslerle yazı, yayın, laboratuvar, resim işliği, işlik, mutfak, tarla, çayır, bahçe, mera, ahır ve ahıllarda yapılan çalışmalar içinde öğrenciler eğitimin alanının çok geniş olduğunu göreceklerdir. Yüksek bölüm programının saptanmasına dayanak olan yukarıdaki maddeler ve Tonguç'un sözleri aslında Türkiye'de köy enstitülerine kadar örneği olmayan teknik ve tarım içerikli, güzel sanatlar içerikli bir temel eğitimin uzman ve yönetici elemanını yetiştirmeye yönelik yeni bir programın açıklamasıdır. Genel kültür derslerinin ve uzmanlık verecek kol derslerinin dökümü yapıldığında başka yüksek öğretim kurumlarında ve yüksek öğretmen programında bulunmayan çarpıcı bir yenilikle karşılaşılır. Ders çeşitlerinden de anlaşılacağı gibi burada yetişen elemanlar Doğu ve Batı edebiyatı metinlerini inceleyecek, eğitim sosyolojisi, psikoloji, pedagoji okuyacak ve motorculuk, madencilik, botanik, hayvan bakımı ve benzeri dallar üstüne uzmanlaşarak bu alanların yetkin kişileri olacaklar. Enstitülere gidip köy öğretmenlerini de böyle yetiştirecekler. Böyle bir temel üstüne oturacak olan köyde eğitim çalışmalarını denetleyecekler, danışmanlık edecekler. Yüksek Köy Enstitüsü programı aslında teknik beceri ve tarıma yönelik iş ve üretimin genel eğitim içinde yer aldığı bir düzenlemenin akademik düzeydeki programı oluyor. Çok iyi örgütlenmiştir. Böylece çağdaş kültür ve sanatın, teknolojinin ve modern tarımın gereksinimi olan temel konuların ve alışkanlıkların çocuklara kazandırılması amacı sistemin yüksek öğretiminin temeline de yerleştiriliyor. Köy enstitüleri, köy bölge okulları ve köy okulları programının isteği budur. Böylece Türkiye'de çocuklar daha küçük yaştan tekniğe, tarıma yönelik mesleksel beceri ve alışkanlıklar kazanacak, ekonominin ve çağdaş teknolojinin gereği olan insanı yetiştirmenin altyapısı oluşacaktır. Böyle olması ayrı teknik lise, yüksek teknik eleman yetiştirmenin dışındadır. Yüksek öğretimi ve enstitü öğretimi dahil bütün amaç köyde eğitimi, ülkede temel eğitimi böyle bir raya oturtmaktır. Türkiye'nin bugün de gereksinimi olan eğitim modeli budur. Gerek köy enstitülerinin gerekse yüksek bölümün açılışında davayı amaçlara vardırıcı ilkelerin eleman yetiştirmenin temeline yerleştirilmesi sistemin sağlamlığını kanıtlamaktadır. İş eğitimine karşı olmayan Baltacıoğlu'nun bu gerçeği görmemesi ve köy enstitüleri için ortaokulla sanat okulunu birbirine yamamışlar. Onun bu sözleri için bakınız Cavit Binbaşıoğlu, Türkiye'de Eğitim Bilimleri Tarihi. Demesinin nedeni Türkiye'nin nasıl bir eğitime gereksinimi olduğu ve nasıl eleman yetiştirmek gerektiği konusunda bir bileşime varamamış olmasıdır. Eğitim görüşü olarak topyekun milli terbiye diye tutturup bunun ne olduğunu açıklayamayarak kavram kargaşasına düşen ve enstitülerdeki teknik ve tarım içerikli eğitimi amelelik gibi gören Halil Fikret Kanat'la benzer eleştirilerde bulunmuştur. İlk öğrenciler 1942-1943 öğretim yılında Çifteler ve Kızılçullu çıkışlıların hepsi Hasanoğlu'na çağrılıyor. Enstitülerin ilk öğrencileri olarak öğrenim durumlarının üniversite elemanları yoluyla kurslarda ölçülmesi, akademik düzeylerinin saptanması amaçlanıyor. gerekli yeni elemanların bir an önce yetişmesi için çoğunluğunun yüksek kısımda kalması hesaplanmıştır. Hasanoğlan'da yer darlığı olduğundan kurs Ankara Üniversitesi'ne fakülte ve yüksek okullarında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Gazi Eğitim Enstitüsü, Yüksek Ziraat Enstitüsü ve diğerleri ilgili öğretim üyelerince veriliyor. Yücel Bakan olarak konuyu yakından izliyor. Sık sık bu kurumlara gidip enstitü çıkışlıların yüksek öğrenime hazır olup olmadıkları ile ilgili gözlem ve görüş istiyor, öğrencileri çalışmalar içinde görüyor. Profesörler kurs sonunda onların çalışkanlığı, öğrenme isteği, verimlilikleri ve yarattıkları disiplin karşısında hepsinin yüksek öğrenim düzeyinde olduklarını bildiriyorlar. Onları istiyoruz diyorlar. Kursa gelenlerin hepsinin yeni açılan Yüksek Köy Enstitüsü'ne alınmasına karar veriliyor. Ancak yüksek öğrenim beklentisi olmayan kimileri evlenme ve benzeri planları için köy öğretmenliğine dönüyor. Ama çoğunluk birbirini etkileyerek öğrenci olarak kalmayı seçiyor. Böylece o yıl Hasanoğlan Köy Enstitüsü içinde ayrıca bir Yüksek Köy Enstitüsü 60 öğrenciyle resmen açılıyor. 1942-1943 öğretim yılı. 1943-1944 öğretim yılı başında Çifteler, Kızılçullu ve Kepirtepe çıkışlıların çoğunluğu da alınarak 1. ve 2. sınıflar tamamlanıyor. Öğrenci sayısı 130'a çıkıyor. Yer darlığından derslerin çoğunun Ankara'da yapılması sürüyor. Öğrenciler sabah treniyle gidip akşam treniyle Hasanoğlan'a dönüyorlar. Tonguç programı ve amaçları ayrı olan Yüksek Köy Enstitüsü öğrencilerinin öteki yüksek öğrenim kurumlarına fazla dalmalarını, onların alışkanlıklarından etkilenmelerini istemiyor. Yüksek kısım bina ve kuruluşları bir an önce yapılmalı, gereken bilim adamları, öğretim elemanları Hasanoğlan'a akmalıydı. 1943 Aralık ayında öğrencileri toplayarak konuyu onlara anlatıyor. Yatakhane, yemekhane, derslikler, işlikler, laboratuvar, müzik kolu için ayrı bir bölüm, kantin ve benzeri birimler ivedilikle yapılacaktır. Enstitü zaten tüm birimleriyle yüksek bölümün uygulama alanıdır. Teknik eleman Sili Layoş tarafından plana hazırlanmış olan yüksek bölüm binasının yapı kolu öğretmeni yüksek mimar Mualla Eyüboğlu ve öğrencilerince uygulanmaya başlamasını istiyor. Öğrenciler yalnız yapı kolu değil, hepimiz birlikte yapıp bir an önce bitmesini sağlamalıyız diyorlar. 1944 Mart ayında aralarında büyük bir iş bölümü yaparak Mualla Eyüboğlu'nun yönetiminde ve projeyi yapan Sili Layoş'la birlikte işe koyuluyorlar. Yapının temelden anahtar teslimine kadar sorumluluğunu alıyorlar. Başkan olarak yapı kolu öğrencisi İsmail Koralay'ı seçiyorlar. Öteki çalışmalar için her öğrenciye uygun işler veriliyor. İyi duvarcılar sürekli duvar yapma, kimileri malzeme satın alma işiyle uğraşıyor. Bir yandan yapı işinde çalışırken öteki ders ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Orta kısım öğrencileri yardıma koşuyor. Yapının beton işlerini bitirip staja çıkıyorlar. Kalanı yazın gelen ekipler bitirir. Sizin köylerde önemli işleriniz olacak diyor Tonguç onlara. Dipnot A. Özkuçur, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, sayfa 66. Müdür Arman'ın analarından anlaşıldığına göre yazın gelen ekipler Güzel Sanatlar Bölümü ve benzeri birimleri yaptığı için yüksek bölüm yapısına sıra gelmeyip yarım kalıyor. 1944 öğretim yılı sonunda 16 enstitü birden mezun vermiş, onlar arasından seçilip gelenlerle Yüksek Köy Enstitüsü'nün 3 sınıfı tamamlanmıştı. Gene Tonguç'un da katıldığı bir toplantıda 3 sınıfın öğrencileri kendi binalarını hemen tamamlayıp içine girme kararı aldılar, işe koyuldular. Onlar yapı işlerinde çalışırken biz kız öğrenciler kışlık giyecekleri, yatak takımlarını, binanın perde ve benzeri eşyalarını diktik. Kızlar ve erkekler vardiya yöntemiyle iş yaparak, karpit ışığında çalışarak tüm işler kısa sürede bitirildi. Bunun için öğrencilere ücret verildi. Yüksek bölüm yapısı enstitünün öteki 100 kadar yapısı ve birimleri içinde oldukça büyüktü. İş planı güzeldi. Karanlık koridorlu bir okul havası yoktu. Hemen temizleyip içine yerleştik. Soba yakılmaya önceden başlanmıştı. Gene de istediğimiz kadar yakıyorduk. Bodrum katındaki büyük kitaplık daha ıslakken kurulmuştu. Orada dergi odası ve benzeri odalar vardı. Giriş katında dersliklerimiz, eğitim başı odası, öğrenci başkanı odası, yapı kolu salonu, büyük bir botanik laboratuvarı ve dil odası vardı. Uzun ve geniş koridor iki yandan ışık aldı ve kapılarından biri önde olduğu için aydınlıktı. Üst katta yatakhanelerimiz vardı. Kız, erkek aynı merdivenden çıkardık. Kızlar bölümü çıkarken sağda yatakhanesi, eşya odası, tuvaletleri, geniş girişi ve koridoru ile her yeri aydınlık bir bölümdü. İkinci sınıftaki iki arkadaşla birlikte 15 kız olmuştuk. Köşede tepesi açık bir öğretmen yatak odası vardı. Ancak öğretmen kalmasına gerek olmadığı anlaşılınca ve öğrenciler çoğalınca ikinci yıl o da bize verilmişti. Erkek öğrenciler bizim tarafı yan gözle bakılacak bir kızlar koğuşu olarak görmezler, kız kardeşlerinin bölümü olarak geleneklerimize uygun saygıyı gösterirlerdi. Üst katın arka yanında 3 sınıf ayrı ayrı erkek öğrencilerin yatakhaneleri ve asistan yatak odaları vardı. Bitişiği köy ev ve el sanatları kolu işliğiydi. Ön tarafta bizim yatakhanenin bitişiğinde maden kolu işliği ve benzeri birimler ve balkon vardı. Öğrenci seçme. Enstitüyü o yıl bitirenlerden ve köyde çalışan enstitü çıkışları arasından yüksek öğrenim için uygun görülenler, enstitü öğretmenler kurulunca aday olarak seçiliyordu önce. Ankara'dan gelen sorularla sınavdan geçen adayların kağıtları bakanlığa gönderiliyor, değerlendirme orada yapılıyordu. Sınav soruları köy sorunlarını, ülke sorunlarını içeriyordu. Amaçlarımızı öğrenme gücü ve yaratıcı düşünceyi saptayacak kompozisyon biçiminde yanıtlar isteniyordu. Bu dönem çıkışlara uygulanan seçme sınavında 16 enstitüden gelen 85 öğrenci ile yüksek bölümün 3 sınıfı tamamlanmış, 225 öğrenci ile öğretime başlanmıştı. Seçilenlerden 10 kişi gelmemişti. Böylece enstitü sistemi yüksek öğretime öğrenci seçme tekniği ve bölgelere tanınan kontenjan ile demokratikleşmede öncü bir yenilik getirmiş oluyordu. O yıllarda üniversitelerin hiçbirinde sınav yoktu. Tıp fakültelerine bile sınavlı öğrenci alınmıyor, parası olanlar doktor oluyordu. Sınavlı alan gazi eğitim, siyasal bilgiler gibi bir iki yüksek okula ise gene de olanakları olanlar girebiliyordu. Yüksek öğretime seçmede enstitülerin öğrenci sayılarına uygun olarak kontenjan verilmesiyle doğudaki, batıdaki, kuzeydeki, güneydeki yetenekli öğrencilerin yüksek öğrenim fırsatından aynı oranda yararlanmaları sağlanmış oluyordu. Bu seçme yöntemiyle enstitülerin temelinde yer alan eşitsizliği azaltma amacı yüksek öğrenime seçmeye de yansıtılıyordu. Güvenilir bir meslek kazandıran köy enstitülerinde yüksek öğrenim görme isteği öğrenciler için vazgeçilmez amaç değildi. Öncelikle yüksek öğrenime değil, iyi birer meslek kazanmaya özendiren, bunun eğitimini, ülküsünü ve bilincini veren, yönelten kurumlar da enstitüler. Öğrenciler iyi bir köy öğretmeni olmanın düşünü kurarak yetişiyordu. Yüksek öğrenime ise isteyenlerden çeşitli alanlarda yeteneği olanlar özendiriliyor, kimileri daha küçük sınıflarda bunu kafasına koyup kendini hazırlıyordu. Örneğin ben pembe pelür kağıdına yazılı yüksek köy enstitüsü yönetmeliğini bize okuduklarında karar vermiştim. Sanıyorum 3. sınıftaydım. Bir gün boş zamanımda uzaktaki ağacın altında kitap okuyordum. Oradan geçmekte olan müdürümüz, "Böyle çalışırsan yüksek kısma gidebilirsin." deyince o günden sonra daha çok hayal kurmaya başladım bu konuda. İş içinde eğitim yaparken kimin hangi alanlarda yetenekli olduğu kendini açıkça gösteriyordu. Öğrencilerin 5 yıllık süre içinde gösterdikleri yetkinlik ve başarı yüksek öğrenime seçmede göz önüne alınıyordu. Köy enstitüsü çatısı altında bir yüksek bölüm açılmasıyla köyde eğitimin yüksek öğrenime kapalı tavanı ilk kez deliniyor, böylece Türkiye'de yeni eğitimin üniversiteye yönelik temelleri atılmış oluyordu. 3 sınıflı eğitmenli okullardan başlayan köy enstitüsü hareketi, ilk orta ve yüksek öğretim basamaklarıyla, sağlık koluyla, köy okullarıyla, köy bölge okullarıyla, uygulama okulu, dağısı yuvasıyla, tavandan tavana ve yana doğru bir bütünlük içinde büyüyüp gelişen, çok yönlü ve çok programlı bir sistem olarak kendini iyice göstermişti. Bunun somut örneği Hasanoğlan'daki yapılanmada görülüyordu. Orası en altta anaokulu konumundaki çocuk bahçesi uygulama ilkokulu programı, 5 yıllık enstitü programı, 3 yıllık öğrenimden sonra ayrılanlar için sağlık kolu programı ve en tepedeki yüksek köy enstitüsü ile büyük bir eğitim sitesi durumuna gelmişti. Giderek bölgelerde bu örnekler çoğalacak, birkaç yerde yüksek bölüm açılarak enstitüler bütün programlarıyla bölgelerin bilimsel anlamda kalkınma ve eğitim merkezleri olacaklardı. Çalışmaların sonucu köy okullarıyla, köy bölge okullarıyla bütünleşiyor, köyler canlanıyordu. Böyle merkezler donandıkça, buralardan çıkanlar köylere ulaştıkça, Türkiye'nin çehresi değişecekti. Tüm bunlarla politika ve eğitimde demokratlaşmanın ipuçları geliyordu. Yücel ve Tonguç sevinçliydi doğal olarak. İnönü Hasanoğlan'ı ve enstitüleri su yolu ediyordu. Başbakan Saracoğlu oyunlara katılıp coşkuyla zeybek oynuyordu. Bakanlar, üst düzey yöneticiler, yerli ve yabancı bilim ve kültür adamları, yabancı devlet büyükleri için görülüp gösterilecek bir yerdi Hasanoğlan. Durmadan gelip gidiyorlardı. Batılı ülkeler 2. Dünya Savaşı'nın sıcağında kavrulurken Türkiye'de yeni bir eğitimin temelleri böyle atılıyordu. Kol seçme. Yüksekköy Enstitüsü 3 sınıfı ve 16 enstitüden gelen öğrencileriyle artık Türkiye'deki enstitüleri temsil edecek duruma gelmişti. Birinci sınıf 85 kişi olduğumuzdan baştaki büyük odayı bize vermişlerdi. Dört gözlü masalarımız ve duvarda boydan boya dolaplarımız vardı. İlk günlerde her enstitüden gelenler bir masaya oturmuştuk. Çeşitli bölgelerin renklerini taşıyan bir kültür ve insan mozaiği oluşturuyorduk. Ortak derslerde, etüt ve benzeri çalışmalarda birlikte oluyorduk. Çoğu zaman herkes kendi kol çalışmalarının yapıldığı bölümlere dağılırdı. Yüksek öğretimde de temizlik ve düzen işlerimizi kendimiz görüp sobalarımızı kendimiz yakardık. İlk sorunumuz kol seçme olmuştu. Kimileri enstitüden hangi alanı seçeceği konusunda kararlı gelmişti. Ama bir bölümümüz kararsızdık. Dersler başlamadan önce kol seçme düzene koyulmalıydı. Hangi alanı seçmek istediğimizi bildirmiştik ilgililere. Öğretmenlerden gelen öneriler de vardı. Ama olanaklar ölçüsünde herkes uzmanlaşacağı dalı seçmekte özgürdü. Ancak kimi alanların öğrenci sayısı sınırlı, kimi kollara daha çok öğrenci alınmak isteniyordu. Özellikle güzel sanatlar bölümü için öğrenciler özendiriliyordu. Örneğin sınıfımızda Pazarören'den gelen Turgut Kavraal daha geldiği gün bir ressamdı. Resimlerimizi, karikatürlerimizi çizmeye başlamıştı. Ama müzikle ileri değilim diye seçmemişti güzel sanatlar dalını. Gene de keman öğretmeni Şükrü Arsemen ona uzun süre keman dersi verdi, belki sonradan ister diye. Bir yandan da resim dersi aldırıldı. Ama Turgut geçmedi bu kola. Güzel sanatlar kolunun programı tüm güzel sanat alanlarını içine alıyordu. Kızlardan da çok kişinin güzel sanatları seçmesi isteniyordu. Aksu'da 3 mandolin metodunu bitirip kemana geçmiştim. Kulağım iyiydi ama sesim güzel değildi. Şarkı söylemekten utanırdım. Şan öğretmeni Aydın Gün alıştırmalar yaptırarak sesimin mezzo sopran olduğunu, opera çalıştıracağını söyleyerek güzel sanatları seçmemi önerdi bana da. Konservatuvarda eşi Melek Gün'ün opera çalışmalarını izletti. Onu görünce bu işi yapamayacağımı daha çok düşündüm. Gerek tiyatroda gerekse şanda başarılı olamayacak kadar sıkılgan bir kızdım. Yüksek kısma ailemin izni olmadan gelmiştim. Babam mektup yazıyordu, bunu bari yapma diye. Bu bölüme girmeye cesaret edemedim. Ancak keman öğretmeni Arseven uzun süre bana da ders verdi. Kızların çoğunluğu köy, ev ve el sanatları kolunu seçmiştik. 8 dal tam olarak etkinliğe geçmiş, dersler kendi binamızda, ilgili derslik ve işliklerde yapılmaya başlanmıştı. Enstitünün her alanı bizim uygulama ortamımızdı. Gene de kimi dersler araştırma ve incelemeler için Ankara'ya gittiğimiz olurdu. Özellikle güzel sanatlar kolu her hafta giderdi. Derslerin dökümü. Ortak ve kol derslerinin dökümüne bakıldığında başka yüksek öğretim ve yüksek öğretmen kurumunda olmayan bir yenilik görülür. Bu yenilik sistemin yüksek öğrenim programının da enstitülerde olduğu gibi ülke gerçeklerinden hareket edilerek gereksinmelere uygun düzenlenmesi, yöntem ve tekniklerinin aynı olması, bilimsel bilgiyi günlük yaşamda kullanarak gerçekleri araştırıp iyileştirici çalışmalara yönelmenin doğrudan amaçlanmasıdır. Başka bir yenilik ise önceden açıklandığı gibi eğitimin, öğretmenliğin önemli alışkanlıklarını, bilgilerini kazanarak yetişecek elemanların, öğrenci yetiştirmede olduğu kadar sistemin yönetim denetim işlerinde de yetkinlik kazanmış olacaklarıydı. Ancak önemli olan gerek genel derslerde gerekse uzmanlaşma alanında edindikleri bilgi, alışkanlık ve becerileri, Tonguç'un yukarıda açıkladığı her üç alanda kullanabilmeleriydi. Yinelemek gerekirse enstitüler getirdiği programla çağdaş uygarlığın ve teknolojinin ülke gerçeklerine uygun alışkanlıklarını, alt kültürünü eğitimin temeline yerleştirerek köyü canlandırma amacı güdüyordu. Yüksek bölüm programı konuyu akademik düzeyde sistemleştirici nitelikteydi. Bu yaklaşım yurttaşların genel eğitim içinde teknolojinin ve modern tarımın temel alışkanlık ve becerilerini kazanmasını içeriyordu. Tonguç'un motoru makineyi köy okulunun oyuncağı yapmaktan tutun da köy enstitülerinde teknik eğitimi kökleştirmek gerekir demesi bu amaca yönelikti. Böyle olacaktı da ne olacaktı? Bu nitelikte bir eğitim yoluyla küçük yaşlarda edinilecek teknik beceri ve alışkanlıklar, teknoloji denen olayın altyapısını, bilgi ve bilincini, kültürünü oluşturacaktı ülkemizde. Çeşitli teknik araç ve olayla karşılaşan insan modern tarım araçlarıyla üretim yapmaya özenecek, eline geçen aracın doğasını bilecek, kırıp dökmeyecek, bozulunca onarabilecek, onlarla üretim yapacaktı. Eli, kolu, kafası hızlı çalışan kişiler olarak mesleğe yöneldiklerinde daha iyi bir sürücü, daha iyi bir yapıcı, daha iyi bir motorcu, tarımcı, üretici olabileceklerdi. Ülkede bu mesleklerin ayrıca okulları olacaktı. Köy bölge okullarıyla bu başlatılmıştı. Çalışmalarım sırasında masamın başında 50 yıl öncesinin gerçeklerini yazarken TV ve gazeteler her gün arka arkaya gelen trafik kazalarını, göçükleri, yıkımları ve teknolojinin altında ezilen insanların haberlerini durmadan veriyordu. Ülkenin en yetkili kişileri bile trafik canavarı deyip geçiyordu olaya. Oysa bu yıkımların çoğu teknolojiyi kullananların bunun alt kültürünü almamış, az gelişmiş toplum niteliğinde olmamızdan kaynaklanıyordu. Gerçek canavar eğitimsizlikti. Araştırma. Yüksekköy Enstitüsü uygulamasının başka bir özelliği de akademik eğitimin araştırma amacını yöntem olarak tüm ders ve çalışmalarda gerçekten kullanmasıydı. Orada yöntem iş eğitimi ve araştırmaydı. Tüm derslerde gerçek yaşamın araştırmaları işin içine dalarak yapılıyordu. Öğrenciler ayrıldıkları kol çalışmalarında ya da ortak derslerde ülke gerçeklerini yerinde inceleyip gözlemleyerek, bunun için enstitülere, köylere giderek, konuyu masaya yatırarak eğit bilimsel araştırmalar yapmaya ilk günden başlıyordu. Örneğin Çifteler Köy Enstitüsü çıkışlı Ali Yılmaz, enstitüdeyken başlayan arsız otlar üstüne olan ilgisini Yüksekköy Enstitüsü'nde bilimsel araştırmaya dönüştürüyor. Ekime bırakılmış tarlada yabanıl otlar üstüne yapılmış bu araştırma yerinde gözlemlere dayanıyor. Bunların botanik terimleriyle söylenen bilimsel adlarını, bilgilerini buluyor. Köy Enstitüleri Dergisi'nin birinci sayısında yayımlıyor. Köy Enstitüleri Dergisi'nde yalnız bu yazı değil, öğrenci araştırmalarının birçok örneği yer almıştır. Tonguç şöyle açıklıyor bu konuları. Öğrenciler sanat, kültür, ekonomi, tarım ve teknik alanlardan gözlemlere dayanan bilgiler toplarlar. Gördüklerini ve öğrendiklerini sözle ve yazı ile doğru, düzgün ve açık olarak ifade ederler. Böylece meslekleriyle ilgili ana konuların içine bütün varlıklarıyla gömülerek kendilerini gelecekteki görevlerine ülkücü birer mürebbi ve düşün adamı olarak hazırlamaya çalışırlar. Profesörlerin, öğretmenlerin ders içinde öğrencileri bu amaçlara ulaştırıcı en elverişli yöntemleri, alanının araştırma tekniklerini öğretmelerini, öğrencilerin yapacağı deney, gözlem ve araştırmaya önem verilmesini istiyor. Yönetmeliğinde saptanan amaçlara uyularak Yüksekköy Enstitüsü ülke çapında bir köy araştırma merkezi olacağı için profesör ve öğretmenler kendi derslerinin araştırma yöntem ve tekniklerini öğrencilere öğretirler. Ellerine rehber broşürler verebilirler diye açıklıyor. Dipnot Köy Enstitüleri 2 sayfa 78 İsmail Hakkı Tonguç'un yazısı. Onun titizlikle üstünde durduğu ders ve iş içinde bilimsel araştırmaya yönelik çalışmalardan asıl amaç, öğrencilerin sonradan enstitülere ve köylere dağıldıklarında yapacakları araştırmalardır. Eğitmenli, öğretmenli okullardan Yüksekköy Enstitüsü'ne kadar gelen köy çocuklarının ve toplumun durumunun eğit bilimsel ve toplum bilimsel açıdan bilimsel yöntemle incelenmesi büyük kazanç olacaktır, diyor. Sonra da yüksek bölümün öteki enstitülerle el ele vererek bu alanda yapacağı önemli araştırmaları sıralıyor. Bunlar özetle şöyle. 1. Köy çocuklarınca yapılan işler, iş yerleri, iş araçları üstünde araştırmalar. 2. Köy çocuklarının oyunları, oyun yerleri, spor alanları üstüne araştırmalar. 3. Çocuğu eğitici işler, okulu bulunmayan köylerdeki çocukların kendilerini yetiştirmek için başvurulacak önlemler için araştırmalar. 4. Köy çocuklarının güzel sanatlar yönünden eğitilmelerini sağlayıcı çözümler için araştırmalar. Köye güzel yazı, edebiyat eseri, resim, heykel, müzik ve ulusal oyunları sokmanın, yaymanın yolları. 5. Köylülere ve köy çocuklarına serbest okuma alışkanlığı kazandırılmasını sağlayacak önlemlerle ilgili araştırmalar. Okuma odaları, kitaplıklar, masal ve hikaye okuyup anlatmalar. 6. Köy çocuklarının dilleriyle yazı dili arasındaki farklar üstüne araştırmalar. 7. Ülkeyi tanıma amacıyla köy çocukları için düzenlenen gezi araştırmaları. 8. Köy çocuklarını sinemadan yararlandırma üstüne araştırmalar. 9. Ulusal bayramlar, törenler ve köy çocuğu üstüne araştırmalar. 10. Köy çocuklarına müzeler, geçici, gezici ve sürekli sergiler gösterilmesi üstüne araştırmalar. 11. Okuma yazma bilmeyen köylü kitlesini bilgisizlikten kurtarmak, kendilerini yetiştirmeleri yönünden alınması gereken önlemler üstüne araştırmalar. 12. Köyde okul dışı eğitimin metotlarını araştırma ve tanıtma. 13. Okul dışı eğitim çalışmalarına etkin olarak katılacaklara dair araştırma. 14. Eğitmen, öğretmen, sağlık memuru gibi köyün içinde çalışan elemanı işlerinin başındayken sürekli olarak yetiştirme önlemleri üstüne araştırmalar. 15. Köy çocuklarına meslek seçimi yönünden rehberlik etme sorunu ve bunun yöntemleri üstüne araştırmalar. 16. Köy enstitülerinin uygulama okullarıyla köylerde açılan bölge okulları çalışmalarıyla ilgili araştırmalar. 17. Köy okulu işletmeleriyle ilgili araştırmalar. 18. Çeşitli amaçlara göre açılıp işletilecek köy deney okullarındaki çalışmalarla ilgili araştırmalar. Öğrencilerin enstitü davasının sorunlarını ve köy gerçeklerini ülke çapında tanımalarına katkı için yapılan başka bir çalışma, enstitü müdürlerinin yılda bir hafta Yüksek Köy Enstitüsü'ne gelerek konferans ve seminer vermelerinin programa alınmasıdır. Onlar öğrencilere kendi kesimlerine giren köylerin kültürel ve ekonomik durumlarıyla yapılan işlerle ilgili araştırmaya dayanan bilgiler verip kesim planlarını anlatıyorlardı. Öğrenciler bir de bu yolla ülke gerçekleriyle karşı karşıya getirilip ne yapmalı, nasıl yapmalı konusu üstüne tartıştırılıyordu. Bu seminerlerde öğrencilerin de katkısıyla varılan sonuçlar enstitü çalışmalarında kullanılıyordu.